Kara Poşet'in 8. bölümünden herkese selamlar. Bugün Evrim Ağacı'nın kurucusu ve bilim anlatıcısı Çağrı Mert Bakırcı ile evrim üzerine konuştuk ve merak edilen birkaç soruyu kendisine sorduk.
Ben ilk sorumla başlayayım. Yaşam nasıl başladı?
Güzel soru. Ve epey de derin bir soru tabii. Yani yaşamın başlangıcıyla ilgili olarak şu anda tabii ki nihai cevabı bilmiyoruz. Ne bilim insanları biliyor ne de alternatif açıklamalar getirmeye çalışan işte dindar kesim diyelim, teologlar vesaire, onlar da bilmiyorlar. Hiç kimsenin nihai bir cevabı yok henüz. Ancak üzerinde çalışılan bir konu elbette. Biz bilimsel açıdan bakacak olursak, bilim insanları arasındaki yaygın görüş, canlılığın, bugün baktığımız zaman cansızlık diyeceğimiz kimyasallardan, moleküllerden başlamış olduğu yönünde. Çünkü yani hücrelerimizin içine baktığımız zaman cansız diyeceğimiz kimyasallar belirli şekillerde davranarak canlı diye tabir edeceğimiz davranışları ortaya çıkarıyor. Davranıştan kastım kimyasal davranışlar. İşte enerjinin üretilmesi, bu enerjinin başka işler yapmakta, mesela hücresel yapıları oluşturmakta kullanılması vesaire, tamamen baktığımız zaman cansız diyeceğimiz moleküllerin çeşitli kimyasal yolaklardan geçmeleri, ki bunlar da tamamen fizik kuralları, kimya kuralları çerçevesinde olan şeyler. Mesela işte belirli enerji yolaklarını takip ederek daha düşük enerjili seviyelere ulaşma yolunda giderken belli kimyasallarla bağlantı kurmak zorunda zaten bu kimyasallar. Hani laboratuvar ortamında da ürettiğimiz zaman bu kimyasalları bir araya getirdiğimiz zaman bu tepkimeleri yapıyorlar. Ama orada yaptıkları zaman biz buna cansız bir süreç diyoruz. Ama hücre içerisinde yeterince karmaşıklıkta olduğu zaman buna, onun kolektif olarak ortaya çıkardığı ürüne canlılık diyoruz. Dolayısıyla şunu da anlamak lazım, yani canlılıkla cansızlık arasındaki fark, eğer bir insanla kayaya bakarsanız çok fazla, ama eğer biyokimyasal süreçlerin içerisine girdiğiniz zaman canlılığın nerede bitip de cansızlığın nerede başladığını tespit etmek gerçekten çok zor açıkçası. Bu daha ziyade kategorik düşünmekten kaynaklanıyor. Biz etraftaki süreçlere bakıp onları kategorilere ayırmaya çalışıyoruz. Süreçlere, olaylara, olgulara veya şeylere, nesnelere bakıp, yani genel olarak. Ve canlı dediğimiz şeylerle cansız dediğimiz şeyler olduğuna kanaat getirmiş haldeyiz. Ama doğa açısından baktığımız zaman böyle bir ayrım çok fazla yok açıkçası. Bu sadece bizim hani terminolojik yaklaşmamızdan kaynaklanıyor. Belirli şeylere canlı, belirli şeylere cansız demek istiyoruz. Bu düzlemde anladıktan sonra işin kimyasına girilebiliyor. Bu kimyasına girdiğimiz zaman hangi süreçlerin canlılıkla ilişkili olan kimyasal süreçler olduğunu ayırt edebiliyoruz. Bugüne kadar bu 19. yüzyıldan beri çok dikkatli bir şekilde, çok detaylı bir şekilde çıkarıldı. Mesela canlılığı oluşturan yapılar olduğunu bildiğimiz proteinler, işte yağlar, şekerler, nükleotitler gibi kimyasal bileşenlerin, ki bunlara biz canlılığın yapı taşları diyoruz. Bunların her birinin canlılık bağlamı olmaksızın, yani ortada bir canlı olmaksızın, normalde işte dağda, taşta, okyanusların dibinde, işte sığ sularda vesaire ki süreçlerle normal şekilde doğal yollarla oluşabildiklerini görüyoruz. İşte mesela bugün bütün canlıların hücrelerini oluşturan yağ kürelerinin, lipid kürelerinin ortalıkta bir canlı olmasa bile hidrotermal bacalarda oluştuktan sonra tamamen fizik kurallarını takip ederek, ki bunu mutfağınızda da deneyebilirsiniz, küresel formlara dönüştüklerini ve içlerine hapsettikleri kimyasalların, ister istemez içlerinde hapsolan kimyasalların bambaşka, yani çok farklı şekillerde biyokimyasal süreçleri doğurabildiğini, bunların bir kısmının ilerleyen süreçte genetik malzeme olacak veya yapısal proteinleri oluşturacak olan kimyasal süreçler olabildiğini görüyoruz. Yani yaşamın başlangıcından söz ederken tabii ki çok büyük bir süre. Yani bu mesela insan nasıl var olduğu sorusu gibi, ne düzeyde bakmak istediğinize bağlı. Bütün sürece bakmak isterseniz evrenin başlangıcından beri getirebilirsiniz. Ama spesifik parçalarının nasıl olduğunu merak ediyorsanız evrimsel sürecin o konuyla ilgili araştırmalarına bakabilirsiniz. Canlılıkta da aynı durum söz konusu. Canlılık nasıl var oldu sorusunu cansızlıktan geldi diyerek de yanıtlandırmak mümkün. Ama o cansızlıktan geliş sürecindeki bütün basamaklarını tek tek inceleyip hangi yapı taşlarının hangi süreçlerden geçerek var olduğunu da tespit etmek mümkün. Dolayısıyla bu tabii çok uzun, çok detaylı bir konu. Ama bilimsel açıdan genel olarak toparlayacak olursam söylemek istediğim şu: cansız diye tabir edeceğimiz süreçlerin içerisinde canlılığı oluşturabilecek kimyasal süreçler zaten var. Bunu deneysel olarak da gösterdik. Doğada da gözlemeyi başardık. Ve bunların çeşitli şekillerde organize olması, tabii ki bunların burada bir dolu deneme yanılma var. Canlılığa giden yolda cansızlık sürekli başarısız oldu ve şu anda da olmaya devam ediyor. Yani bu süreç 4 milyar yıl önce olmuş bitmiş bir olay değil. Sürekli bu kimyasal süreçler doğada yaşanıyor ve biz bugün dönüp baktığımızda proteinimsi bir yapı oluştu diyoruz ve sonra işimize devam ediyoruz ya da mesela onun özelliklerine bakıyoruz ama o proteinimsi yapılar bir araya gelerek proteinleri oluşturabiliyorlar ve bu şekilde canlılığa gidecek yapı taşlarını oluşturabiliyorlar. Ama mesela bugün günümüzde tekrar canlılık neden başlamıyor diye baktığımızda bu süreçlerden aslında başlayabilecek işte yağların oluşumu, çeşitli nükleotitlerin oluşumu, hatta ve hatta RNA benzeri dizilimlerin oluşumunu biz laboratuvarlarda görebiliyoruz, doğada görebiliyoruz. Ama şu anda hali hazırda canlılık yani dünyanın her yerini işgal etmiş olduğu için özellikle de bakteriyel formda, prokaryotik, tek hücreli formda bu tür basamaklar genellikle o ortamda zaten hali hazırda bulunan canlılarca yok ediliyor. Mesela kemoototroflar mesela yani kimyasalları kullanarak kendilerine enerji üreten bakteriler gidip o kimyasalları parçalayıp enerjiye dönüştürüyorlar. Böylelikle canlılığın tekrardan başlayabileceği şartları süreçleri yok etmiş oluyorlar. Bir de tabii ki şartlar söz konusu. 4 milyar yıl öncenin şartlarıyla günümüzdeki dünyanın şartları çok farklı. Bu da bazı canlılığın yeniden başlamasına, başka dallardan ortaya çıkmasına engel olan süreçlerden bir tanesi. Mesela en basitinden artık canlılık hali hazırda dünyada var olduğu için atmosferde oksijen bulunuyor fotosentez nedeniyle. Oksijende çok güçlü bağ yapıcı bir element olduğu için canlılığa gidecek süreçteki kimyasal süreçleri bozabiliyor oksijenin varlığı atmosferde. Ama 4 milyar yıl öncesine, 4,5 milyar yıl öncesine baktığımızda serbest oksijenin olmadığını görüyoruz dünyada. Dolayısıyla koşullar da değişti. Yani işte bu çalışma sahasında genel olarak abiyogenez deniyor. Cansızlıktan canlılığın evrimini, kimyasal evrimini araştıran biyokimyanın bir alt dalı bu. Ve çok yani inanılmaz geniş bir saha. Dolayısıyla yaşamın nasıl başladığını bilmiyor olsak da giderek netleşen bir çerçevemiz var. Ve o çerçeveyi bilim insanları yeni araştırmalarla her geçen yıl dolduruyorlar. Ve hangi basamakların nerelerden geçerek, ne süreçlerden geçerek olmuş olabileceğini ve buna yönelik deneylerle de bunun doğal şartlar altında oluşabileceğine yönelik çok güçlü fikirler üretmeye devam ediyorlar. Muhtemelen önümüzdeki bir asırda, belki 1,5-2 asırda canlılığın tam olarak nasıl başladığını ve bunun tekrar edilebilir bir süreç olup olmadığını öğreneceğiz. Biz yaşar mıyız, görür müyüz bilmem ama sonuçta insanlar bunu da çözecekler.
Evrim gerçekten var mı? Varsa da kanıtlarıyla, hani gözle görülür kanıtlarıyla bize bunu örnekleyebilir misiniz?
Tabii. Yani evrim yani hem laboratuvar şartlarında hem doğa koşullarında hem bilgisayarların içinde hiç ne canlılıktan söz ederken ne deneylerden söz ederken direkt bilgisayarların içerisindeki yazılımlarda bile görebildiğimiz, varlığından emin olduğumuz bir şey. Bu yüzden zaten evrime doğa yasası diyoruz. Bazen insanlar karıştırıyorlar, evrim teorisi onun adı falan diyebiliyorlar. Yani daha ispatlanmamış falan. Öyle bir şey yok. Zaten bilimde teorinin anlamı bu değil zaten. O bir aralar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanlış öğretmesinin sonuçları maalesef bunlar. İşte hipotezler biraz ispatlanınca teori olur, biraz daha ispatlanınca herkes kabul edince kanun olur falan diye öğretiyorlardı bir ara. Şimdi o nesil hala teorileri böyle daha ispatlanmamış, ispatlanılmaya çalışılan şeyler olarak düşünüyorlar. Öyle değil halbuki. Doğaya baktığımız zaman belli olaylar, olgular, süreçler görüyoruz. Bunlar bizim onları bilmemizden, açıklamamızdan, anlamamızdan tamamen bağımsız şeyler. Biz bu gözlemlerimizi eğer ki belirli örüntüleri takip ediyorsa, tekrar ediyorsa kendisini yasa olarak tabir ediyoruz. İlke, yasa, prensip, kanun yani bu farklı bilim dallarında farklı isimler alıyor ama özünde doğanın kanunu. Yani biz olsak da olmasak da anlasak da anlamasak da belli şekilde bir şeyler yapan bir süreç, olay, olgu, yasa. Daha sonra bunun neden böyle olabileceğine yönelik bazı eğitimli tahminlerde bulunuyoruz ki bunlara hipotez deniyor. Ondan sonra o hipotezlerin test ettikçe bazılarının yanlış olduğunu anlıyoruz, terk ediyoruz. Bazılarının doğru olduğunu gösterip bunları birleştirerek o doğa yasalarına yönelik, ha bu böyleymiş, bu nedenle böyle oluyormuş, bu nedenle şu gibi sonuçlar çıkıyormuş gibi açıklamalar geliştiriyoruz ki bunlara da teori diyoruz. Yani teoriler daha da ispatlanınca kanun olmuyorlar, tam tersine kanunların açıklanmasını mümkün kılan şeyler teoriler. Evrim teorisi de doğadaki evrim yasasının neden o şekilde olduğunu açıklayan teori. Peki ne evrim dediğimiz şey? Evrim dediğimiz şey eğer ki bir nesnenin, bu nesne canlı da olabilir, cansız da olabilir ama genellikle biyolojik evrimden söz ediliyor. Dolayısıyla canlılara bakalım. Bir canlının popülasyonu içerisinde, yani bir bireyden söz etmiyoruz, birden fazla birey olması gerekiyor. Bu popülasyonu içerisinde birbirine benzeyen bireylerden oluşan ama aynı olmayan, çeşitli farklılıklar bulunduran, ki buna çeşitlilik diyoruz. Bu böyle bir popülasyon. Eğer nesil atlayabiliyorsa, yani bir sonraki nesil bir önceki nesle bağlı olarak üretiliyorsa, bu işte üreme yoluyla biyolojik süreçlerde oluyor. Kopyalanma yoluyla olabilir mesela. Ama nasıl olursa olsun, bir sonraki nesil bir önceki neslin üzerine inşa ediliyorsa ve bu ortamda her bir birey bulundukları ortama eşit derecede uyumlu değilse, yani bazıları daha uyumlu, bazıları daha uyumsuz, yani o çeşitlilik çevreyle etkileşim içerisindeyse, evrim yaşanmak zorundadır, evrim yasası işleyecektir diyoruz. Ve bunu matematiksel olarak ispatladık, bilgisayarlarda dediğim gibi ispatladık, deneysel olarak ispatladık. Bunun hiçbir tartışması yok. Yani ben mesela doktoramda robotları bilgisayarda simüle ettiğimde evrim yasasının birebir bu kurallar sağlandığı zaman, bu şartlar sağlandığı zaman evrim yasasının işlediğini, ne o evrim yasasının işlemesi, o popülasyonun özellikleri nesiller içerisinde değişiyor ve bu değişim nihayetinde yepyeni özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. Ve sağlamak zorunda hatta, yeterince uzun beklenecek olursa. Biz bunu işte bin bir farklı şekilde göstermeyi başardık. Doğada da bu. Bu şartlar sağlandığı için, canlılar popülasyonlara sahip oldukları için, o popülasyonlar içerisinde çeşitlilik olduğu için ve o çeşitlilik bir sonraki nesilde hangi bireylerin hayatta kalıp hangilerinin kalamayacağını belirlediği ve bir genetik aktarım yoluyla o aktarıldığı için ve çevreyle etkileştiği için bu çeşitlilik, yani her birey eşit derecede başarılı olmadığı için bulundukları ortamda canlılar değişmek zorundadır ve bakıyoruz, evet gerçekten de canlılar değişiyor. Bunu dediğim gibi laboratuvarda her yerde görebiliyoruz. Bu evrim, ama neden bu değişim yaşanıyor? Yani neden mesela bir canlının uyum başarısı diğerinden daha düşük oluyor? Bu ne demek? İşte uyum başarıları eşit olsaydı da kesinlikle yavru üretebilirler miydi eşit miktarda? Gelecek nesle eşit derecede mi etkilerlerdi vesaire? Bir yasa size bunları söyleyemez. Yasa sadece bu şartlar sağlanırsa bu sonuç olur der. Yani bunu kütle çekimiyle de kıyaslayabiliriz mesela. İşte bir büyük, yani herhangi bir kütleli cisim uzay zamanı büker mesela. Eğer kütleli cisim yoksa uzay zamanı da bükülmez. Yani bu doğa yasasıdır. Bu hiçbir şeyi açıklamaz ama bunun böyle olduğunu söyler. Ama bunun neden böyle olduğunu, nasıl böyle olduğunu açıklayan işte önce Newton bir açıklama yaptı. Sonra Einstein başka şekilde açıkladı, Newton'dan daha isabetli. Şimdi kuantumla daha da detaylı açıklamalar geliştirmeye çalışıyoruz kuantum alan teorisiyle. Yani teoriler sürekli gelişiyorlar. Çünkü anlayışımız gelişiyor o yasaya dönük olarak. Şimdi asıl sorunuza dönecek olursak, peki evrim teorisinin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Bunu da ben genellikle şuradan anlatmayı seviyorum. Bir bilimin güçlü olduğunu, isabetli olduğunu anlamamızın yolu onun herhangi bir öngörüde bulunup bulunamadığıdır. Yani elinizde belli bir teori var, bir süreci açıklamayı başardığınıza inanıyorsunuz. Peki bunu nasıl test edeceksiniz? O zaman eldeki verilerden yola çıkıp bir sonraki veri noktasını tahmin edebilmeniz gerekir. Bu bilim zaten budur. Yani bilimi güçlü kılan şey doğayı öyle iyi açıklar ki o doğanın hangi noktada ne üretmiş olması gerektiğini öngörebilmemizi sağlar. Bu yüzden fiziğe o kadar hayranlık duyuyoruz. Yani bir top nereye düşeceğini önceden kesinlikle bir şekilde bilebiliyor mesela. Bu sayede uçakları yapabiliyoruz, binaları yapabiliyoruz. Bir evrim teorisi de aynı şekilde. O teori, Newton'un teorisini takip ediyor mesela. Ki terk edilmiş bir teori aslında o açıdan düşünecek olursak. Doğayı gerçek bir şekilde açıklayamıyor aslında. Ama yeterince iyi açıkladığı için hala Newton'un teorisini kullanarak doğayı az çok açıklayabiliyoruz. O sayede işte uçakları, arabaları yapıyoruz. Evrim teorisinde böyle bir evrim teorisi böyle terk edilmiş bile değil. Şu anda evrimden daha başarılı bir teori geliştirilmemiş olmasına rağmen insanların evrim teorisine inat ayak diremesi çok komik kaçıyor o yüzden birazcık. Hani Newton'un teorisini kabul edip de evrim teorisini kabul etmemek bir anormallik var yani orada, ama evrim teorisindeki öngörü de şu: Tamam, biz doğaya baktığımızda bir süreç görüyoruz ve bu süreç çok, çok basit yapılı canlılardan çok daha karmaşık canlılara doğru bir ağaç gibi dallanan bir süreç olduğunu görüyoruz. İşte bunu sağlayan şey evrimin mekanizmalarıdır. Doğal seçilim, yapay seçilim, cinsel seçilim vesaire ve genetik mekanizmalar, işte mutasyonlar, crossing over, transpozonlar vesaire. Bunları bugüne kadar izah ettik. Peki çok güzel. O zaman bizim bazı tahminlerde bulunabilmemiz gerekir. Mesela canlının suda başladığını biliyoruz. Buna yönelik birçok veri var. Suda çeşitlendiğini biliyoruz. Bir noktada karaya çıktığını biliyoruz. Elimizdeki fosillere, o dönemlere ait canlılara bakıyoruz. Denize çok uyumlu olan canlılar var. 3-4 tane. Harika, tamam, güzel. Ve bu 3-4 canlı yavaş yavaş kara adaptasyonları gösteriyor ama hepsi denizde yaşıyor. Çok güzel. Karada yaşayan canlılar, karaya uyumlu omurgalılar görüyoruz. Bunlar da günümüze doğru geldikçe karaya daha da adapte olduklarını görüyoruz. Çok güzel, tamam. Ama aralarında bir boşluk var. Yani denizden karaya geçişte hem deniz hem karaya uyumlu olması gereken bir canlı var ve buna dair henüz fosilimiz yoktu. İşte bir iki on yıl öncesine kadar. Dolayısıyla evrim teorisi ne diyor? Öyle bir canlı olmalı ki bu kendisinden önce gelen deniz yaşantısına uyumlu canlıların o canlılardan sonra yaşamış olmalı ki, yani bu 390 milyon yıl öncesinden günümüze daha yakın olmalı dolayısıyla. Tamam. Ve karasal canlılardan, karaya adapte olmuş omurgalılardan önce yaşamış olmalı. Dolayısıyla mesela 350 milyon, 360 milyon yıl öncesinden de önce yaşamış olmalı. Yani yaklaşık olarak 375 milyon yıl önce yaşamış bir canlı olmalı. Bu bir. Yani bu canlı 450 milyon yıl önce yaşamış olamaz. Bu canlı 300 milyon yıl önce yaşamış olamaz. Bu canlı 375 milyon artı eksi 5 milyon yıl arasında yaşamış olmak zorundadır. Bu bir. İkincisi, bu canlının şu özelliği olmalıdır. İşte kemikleri şu şekilde olmalıdır. Kafa yapısı bu şekilde olmalıdır. Nefes alma özellikleri bu şekilde olmalıdır. Bunları hepsini kemiklerden görebiliyoruz. Bu şekilde bir liste çıkarıyor ve bu özelliklere yaşamış olan bir canlı o dönemin jeolojik şartlarında, çünkü jeoloji de sürekli değiştiği için günümüzde dünyanın yapısı 375 milyon yıl önceki gibi değil ama günümüzden 375 milyon yıl önce dünyanın yüzeyinde olan karaların bugün nerede olduğunu gösteren haritalarımız var. Bu haritalara bakıp o dönemleri açıkta olduğu fosilleşmenin yaşanabileceği noktaları tespit ediyoruz ve oraya gidip kazılar yapıp incelemeler yaptığımızda, ki bunu yapan Neil Shubin Chicago Üniversitesi'nden, eliyle koymuş gibi evrim teorisi bu fosilleri tam 375 milyon yıl önce tam da bulmayı beklediğimiz fiziksel karakterleri eşit derecede gösteren bir biçimde o ortaya çıkardılar mesela. İşte bugün ona tiktaalik rozae türü diyoruz mesela. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi işte karıncaların evriminde şöyle bir tür olmalıdır, şu dönemde yaşamış olmalıdır, o döneme ait bir reçineden o özelliklere sahip karınca atasını tespit edebiliyoruz. İşte bu elimizdeki teorinin gücünü gösteren, öngörü gücü olduğunu, belli bir şeyleri tahmin edebildiğini gösteren bir özellik ki bundan yola çıkarak işte geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilir miyiz? Belirli seçilim baskıları altında mesela buna yönelik deneyler var. Örneğin köpeklerin kurt gibi vahşi canlılardan yapay seçilim yoluyla evrimleşebileceğini biliyoruz. Aynı seçilim baskılarını tilkilere uygulasaydık, tilkiler de uysal olacak biçimde evrimleşir miydi diye soruyor Rus bilim adamı Belyaev. Ve test ettiğinde Belyaev'in bulduğu, tilkilerin de tıpkı kurtların köpeklere evriminde gördüğümüzü bildiğimiz işte davranışsal değişimler, fiziksel değişimler, kulakların aşağı inmesi, kuyruğun dik olmak yerine iki bacak arasına sıkışacak şekilde alçalması, fiziksel görünümünün daha arkadaş canlısı, daha az saldırgan olacak biçimde değişmesi bunu gösterebiliyor. Sonra gidip balıklarda adaptasyonlara bakıyoruz. Eğer ortamda avcı baskısı varsa, normalde mesela şunları biliyoruz, işte canlılar çiftleşebilmek, sadece hayatta kalmak yetmez, çiftleşebilmek zorundalar. Yoksa istediğiniz kadar hayatta kalın, evrimsel anlamda bir başarınız yok demektir. Ve çiftleşebilmenin de yolu, mesela eğer dişiler seçiyorsa erkekleri, erkeklerin çok gösterişli olması gerekir. Çünkü dişiler en güçlü olanları, en parlak proteinleri, parlak renkleri veren proteinleri üreten erkekleri seçmeyi tercih ederler ki yavruları sağlıklı olsun. Ama çok parlak olmak mesela bu defa avcıların dikkatini çekebilir. Bu hep genelde tavus kuşu örneği üzerinden verilir ama o sadece bir örnek. Lepistes balıklarına baktığımız zaman, akvaryumcular pek severler, eğer dinleyenler arasında varsa bilirler. Bu canlılar eğer ortamda avcı baskısı yoksa çok renklidirler. avcı baskısı olduğu zaman renkli olanlar hızla elenirler ve renksiz canlılar, renksiz bireyler evrimleşmeye başlarlar mesela. Tüm bu örnekler ve bunun gibi binlerce diğer örnek türlerin nesiller içerisinde değiştiğini gösteren örnekler. Şimdi bunu söylediğimiz zaman genelde gelen itiraz şu: aman canım, o adaptasyon, yani ortamına uyum sağlıyor. E tamam, zaten adaptasyon doğal seçilim yoluyla olan evrimsel değişim demek. İnsanların beklediği şey şu: bir karınca gözümüzün önünde ata dönüşsün ve koşsun. Böyle bir şey görene kadar evrimin olduğunu anlayamayacağımızı ya da türleşmenin yaşanacağını anlayamayacağımızı düşünüyorlar. Bu tamamen hatalı. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bazı doğa yasaları, bazı doğa süreçler çok uzun sürede yaşanıyor. Ben şimdi size istediğim kadar uğraşayım, bir galaksinin oluşumunu gösteremem. Yani galaksinin oluşumu dediğimiz şey çok yavaş olan bir şey. Kıtaların kaydığını, işte belirli izlerini, şeylerini gösterebilirim, depremler gibi, ama kıtayı gözünüzün önünde kaydıramam. Yapabileceğim, yani gücüm dahilinde olan bir şey değil. Bu demek değil ki kıtalar kaymıyor. Bu demek değil ki galaksiler oluşmuyor. Ve benim gözünüzün önünde bir bakteriyi ata dönüştüremiyor olmam, ki böyle bir evrimsel süreç zaten yok, evrimin olmadığı, türleşmenin olmadığı anlamına gelmiyor. Biz buna dair bütün basamakları, zaten bilim bununla ilgilidir. Yani öyle o kadar kolay olsaydı, her şeyi gözümüzün önünde yapabiliyor olsaydı, bilim yapmaya ne gerek vardı? Herkes zaten her şeyi bilirdi o kadar bariz olsa bilimin uğraştığı konular. Ama belli noktalarda birazcık kafayı kullanmak gerekiyor. Eldeki kanıtlar neler? Bunlar bana ne gösteriyor? Sadece şunu söyleyeceğim, şunun anlaşılmasının faydalı olacağını düşünüyorum: küçük adaptasyonların evrim olmadığına inanıyor insanlar. Bu doğru değil. Çünkü şöyle düşünün, hiçbir zaman bir adaptasyon yaşandıktan sonra, ya da çok nadiren görüyoruz ama neredeyse hiçbir zaman diyeyim, bir adaptasyon yaşandıktan sonra o adaptasyon eski formuna geri dönmüyor. Ve bir canlıyı düşünün, bir canlıyı tanımlayan parametreleri düşünün. Renk, boy, büyüklük, kilo, işte kemik yapısı, kas yapısı, yağ yapısı, hücre içi süreçler, dokular. Binlerce, milyonlarca parametre var bir canlıyı at yapan veya bakteri yapan. O parametreleri değiştirerek at da yapabilirsiniz, bakteri de yapabilirsiniz. Ve bu parametrelerin bir tanesi değiştiğinde, evet küçük bir değişim, onu adaptasyon, yani doğal seçilim yoluyla olduysa adaptasyon diyoruz. Cinsel seçilim yoluyla olduysa direkt evrim diyoruz. Yani adaptasyon sadece özel bir isim. Bir tanesi olduğu zaman o geri eski haline dönmüyor, ama diğer parametreler de değişmeye devam ediyor çevre değiştikçe. Dolayısıyla düşünen bir aklın göreceği şey ne olmalı? Ya bu parametreler değişiyorsa bunlar birikiyor demektir. Yani sürekli bütün özellikler farklı yönlerde değişiyorsa bir birikimli değişim var demektir. Öyle eskiye dönmüyor orijinal haline bir değişen şey. Ha, demek ki ne olacak? Damlaya damlaya nihayetinde göl olacak demektir. Yani bunu atalarımız çok güzel söylemiş. Bunu kaçırıyor insanlar gözden. Biz ömürlerimiz dahilinde o tekil adaptasyonları gözleyebiliyoruz, ama her bir gözlediğimiz daha önceki adaptasyonların üstüne geliyor, canlıyı belli bir yönde değiştiriyor ve bu parametreler belirli düzeylerin ötesine geçtiği zaman ha, yeni bir tür oluştu diyoruz biz. Zaten türleşmede böyle olan bir şey ve şunu da söylemekte fayda var. Bu tür türleşmelere, yani atasal bir canlının yepyeni bir canlıya dönüştüğünü gösteren bir dolu örneğe sahibiz. Mesela Galapagos adalarındaki ispinozlar bunun güzel bir örneği. Zaten sorunu şuradan da anlayabilirsiniz. Bu defa da insanlar diyor ki, İşte tamam kardeşim, Galapagos'taki ispinozlar farklı adalara şartlarına uyum sağlayarak bambaşka görünümlü kuşlara evrimleşmişler. Bu defa da diyorlar ki ya ama hala kuş o. Hala kanatları yani onu göstersek mesela, ki gösterdi mesela tiktaalik örneği güzel bir örnek. Yani artık ne düzeyinde? Sınıf düzeyinde bir değişim görüyoruz. Denizel canlılardan, hani amfibiyen canlılardan karasal sürüngenlere evrimi gösteriyoruz. Artık orada sınıf değişiyor. Ya kardeşim, o hala hayvan ama diyor mesela bu defa. Yani sonu yok. O hala canlı diyecek bir üstünü göstersek. Yani dolayısıyla bu şekilde insanlara anlamadıkları noktalarda ya da inat ettikleri noktalarda cevaplar yetiştirmek yerine süreçlerin nasıl olduğunu anlatmaya çalışmakta fayda var. Ben de o yüzden size sorduğunuz zaman hemen böyle akla gelen ilk cevabı söylememeye çalışıyorum. Onun yerine süreci anlatmaya çalışıyorum. Umuyorum bu şekilde daha faydalı olur dinleyenler için de.
Ben de tamam, evrim yasasına inanıyorum ama bir yandan da hani ben inanıyorum ama Türkiye için düşündüğümüzde biraz da bunun ayak diretilmesinin en büyük sebeplerinden birinin aslında din olduğunu düşünüyorum ben. Hı-hı. Hani şimdiki sorun da ondan gelecek biraz da. Hani biz biliyoruz şimdi din kitaplarında ve bazı uygarlıkların mitlerinde de var bu yaratılış. Çamur ve işte Tanrı'nın çamura bir şekil vermesinden insanın olduğu ileri sürülüyor. Şimdi evrime bu noktada baktığımız zaman Tanrı'yla bir çatışma aslında var. Bu yasa dini yalanlıyor olmuyor mu o zaman? Yani bilimle din bir noktada çatışıyor mu?
Yani işte ben burada hep bu soruyu soranlara sorduğum şey hangi din diye sormak zorundayım. Yani hangi dinle çatışıyor ve sorduğum şey yani İslam mı Hristiyanlık mı değil. İslam'ın hangi yorumuyla, Hristiyanlığın hangi yorumuyla? Çünkü biz bilimde yorum, yani ben şimdi gidip de ya aslında ben Tiktaalik'in sudan karaya çıktığına değil de uçtuğuna inanıyorum diyemem mesela. Öyle bir yorum yapamam. Yani yoruma açık bir konu değil. Benim yorumum, düşüncem, inancımla şekillenen bir şey değil. Veri neyi gösteriyorsa biz onu takip etmek zorundayız. Ama din öyle bir şey değil. Dinde yani öyle bir şey olmasa, yani bilim gibi bir şey olsaydı zaten herkes aynı dine inanırdı bir kere. Çünkü mesela yani Orta Doğu bilimi diye bir şey yok mesela ya da Japon bilimi diye bir şey yok. Ama Japon inancı var ya da inançsızlığı, Orta Doğu inancı var. Batı inancı var. Bazen hani Batı tıbbı, Doğu tıbbı falan gibi şeyler yapılıyor ama o da işin komik tarafı düşünecek olursanız veri yetersizliğine dayanmasından kaynaklanıyor mesela Doğu tıbbının veri üretemiyor olmasından dolayı böyle bir ayrım var. Yani nerede veri yoksa somut insanların yoruma insanların kendi şahsi yorumlarına açık olan durumlar olduğu zaman kültüre bağlı olarak onları yorumluyoruz tabii ki. Ve buna bağlı olarak da kamplaşıyoruz. Fikirler çatışabiliyor. Dolayısıyla şimdi geleneksel olarak bakacak olursak tabii ki yani birçok dinin hani literal anlamıyla çatışacaktır bilim. Bunun kaçarı yok maalesef. Ki bu da evrimsel psikoloji açısından, dinlerin ortaya çıkışı açısından düşünecek olursak çok mantıklı. Çünkü dinler veri üzerinden ortaya çıkmış şeyler değiller. Dinler belirli dönemlerde yaşayan insanların o dönem şartları altında etraflarına bakıp bunu anlamlandırmaya çalışmalarının bir sonucu. Yani şimdi eğer ki birisi bir süper gücün mesela bir tanrının gerçekten bir grup insanla konuşup da diğerleriyle konuşmayıp onlara belirli bilgiler aktarıp da diğerlerine aktarmadığına veya bunun da bir zamansallığı işte önce Yahudiler aldı ondan sonra Hristiyanlar aldı ondan sonra Müslümanlar aldı falan. Yani bu tür çok tek düze bir hani o tarih, din tarihi anlayışıyla bakıyorsa konuya, o zaman tabii bunu anlamlandırması zor olacaktır. Ama daha doğalcı bir perspektiften bakıyor olursa, her dönemin insanı kendisinden önce gelenlerin açıklamalarının üstüne birazcık bir şeyler koyarak bu muazzam yapıyı, içinde olduğumuz inanılmaz yapıyı, dünyayı onların bildiği kadarıyla ama bizim şu anda bildiğimiz kadarıyla evreni izah etmeye çalışıyorlar. Buna yönelik bazı açıklamalar getiriyorlar. Bu yani bir felsefenin zaten antik Yunan'dan beri var olan, antik Yunan'dan muhtemelen çok daha öncesine giden, işte Göbekli Tepe'de falan biraz az çok gördüğümüz, bu muazzam şeyi bir yapıcısı olması gerekiyor fikrine. Yani benden çok daha büyük olan, benim yapabileceğimden çok daha fazlasını yapabilen bir yaratıcı olmalı süper güç inancı. Çok makul, mantıklı bir açıklama, hani elinde hiçbir veri, bilim, yöntem olmayan insanlar için. Bu temel açıklama üzerine birçok din inşa ediliyor ve onların belli şeyleri açıklaması gerekiyordu. İşte insan nasıl var oldu, ilk canlı nasıl var oldu, işte ne bileyim neden deprem oluyor da cezalandırılıyoruz, işte toplumsal bir sorun yaşadığımızda bunun çözümü ne olmalıdır? Buna yönelik kendi kültürleri çerçevesinde birazcık belli şartlar altında devrimci olan, hani gidişatı birazcık değiştirmeyi hedefleyen, daha düzgün sistemler koymayı hedefleyen açıklamalar bana kalırsa din dediğimiz şey. Yani bunu bir şey açısından değerlendirmek lazım yani. Kültürel bir olgu olarak din. Bir de objektif bir kavram olarak bir süper yaratıcı, bir tanrı. Yani birazcık deizmle teizm açısından değerlendirmek gerekiyor. Şimdi eğer sadece kültürel, hani o dediğim geleneksel din açısından değerlendirecek olursak çok zor tabii ki dinle bilimin uyuşması. Zaten dinle bilim çatışır diyenlerin kastettiği şey de özünde o. Ve hatta çatışır, ayrı olmalıdır, birbirlerinin alanına girmemelidir falan filan gibi yorumların hepsi de bu şeyden kaynaklanıyor genellikle. Hani geleneksel anlamıyla biri diyor ki çamurdan üflenerek işte ki o da hani çamurdan mı oldu, ateşten mi oldu, işte sudan mı oldu, ona yönelik birçok hani Kur'an'da da şeyler var. Diğer kutsal kitaplarda da farklı bir dolu açıklama var. Yani mesela kadınlar erkeğin kaburga kemiğinden mi yaratıldı mesela? Yani Hristiyanlığa bakacak olursak. Hani hepsi bu tür tuhaf tuhaf açıklamalar getirmişler. Öteki tarafa bakıyorsun, işte dişiyle erkek dediğimiz şeyler 1 milyar yıl önce tek hücrelilikten çok hücreliliğe geçişten kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştır. Yani insanlarla falan hiçbir alakası yok. Dolayısıyla kaburga kemiğine falan ihtiyaç yok. Zaten insanların evrimleştiği ortam şartlarında dişi erkek zaten vardı. İnsanların çok eski, yani canlılığın suda başlayıp sonradan karalara çıktığını, insanların maymunlardan evrimleşerek var olduğunu biliyoruz. Tüm bunlarla gidip de onu örtüştürmeye çalışırsanız sıkıntı oluyor tabii. Ama daha işte bu reformist, revizyonist falan diyebileceğimiz, daha yoruma açık olduğunu düşünen, yani çünkü şöyle düşünmek lazım, dinlerin bir iddiası zamandan bağımsız oldukları, öyle değil mi? Yani şimdi sadece bir bin yıl boyunca kalacağını iddia eden bir dinin hayatta kalması mümkün olmazdı. Dolayısıyla dinin iddiası, şimdi 2020 yılındayız, 7020 yılında da olsak İslam'ın geçerli olacağı iddiası, 15020 yılında da olsak İslam'ın geçerli olacağı, 150820 yılında da olsak İslam'ın iddialarının geçerli olacağı iddiası, değil mi? Ama değişen algımızın, dünya algımızın, evren algımızın nasıl değiştiğini görüyoruz. Kültürel olarak işte kadınlara bakışımız, azınlıklara bakışımız sürekli değişiyor mesela. Ve dolayısıyla bu 700 yılında gelmiş olan ya da ondan önce işte 0 yılında gelmiş olan ya da ondan önce işte milattan önceki zamanlarda gelmiş olan dinlerin mecburen bu yeni şartlara göre yeniden yorumlanması gerekiyor. Bunun kaçarı yok. Çünkü bir cümleyi bir şekilde ifade ettikten sonra, bir şekilde anladıktan sonra o anlayışımızın sonsuza kadar bizim genel kültürel anlayışımızla uyumlu olmasının bir yolu yok. Çünkü kültürel anlayışımız sürekli değişiyor. Kültürel algımız sürekli değişiyor. Dolayısıyla o din yorumumuz da değişmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde yorumcu bir yaklaşımı kabul ediyorsak, ki birçok dinler kabul etmiyor, hayır kardeşim ne diyorsa o diyen de birçok insan var. Ama giderek artan sayıda insan mecburen değiştirmek zorunda kalıyorlar görüşlerini. Çünkü yani bilimsel gerçeklerle ne kadar uzun süre, onlara ne kadar ayak direyebilirsiniz ki? Gerçek, yani gerçek olduğunu biliyoruz. Hani dediğim gibi evrimin gerçek olduğunu biliyoruz. İstediğiniz kadar sabaha kadar tartışın, ne derseniz deyin, evrim gerçek olmaya devam edecek. Dolayısıyla daha yoruma açık hale getiriyor. Yani dolayısıyla neyi görüyoruz? Tamam, bilimi yorumlayamıyoruz ama dini yorumlayabildiğimiz için şey yapabiliriz. Daha aslında belki şunu söylemek istemiştir. Aslında bu belki bir metafordur. Biz anlamamışızdır eski zamanlarda. Şimdi yeni bilimsel bilgiler ışığında daha iyi anlıyoruz. İşte mesela ilk insan derken aslında hani ilk birinci insandan söz etmiyor da bir soy hattının ilk insanından bahsediyor. Yani başka insanlar, başka Ademler de olabilir ama onlarla ilgilenmiyoruz biz. Bizi şu anda var edecek olan Ademle ilgileniyoruz. Yani ki bu mesela evrimsel biyolojiyle çok uyumlu bir yorum. Mesela biz Y kromozomu Adem'i deriz mesela. Eğer erkeklerin, dünyadaki bütün erkekleri düşünün. Hepsinin Y kromozomunu geriye doğru takip ettiğinizi düşünün mesela. Çünkü hep erkekler erkeklerden alıyorlar ya, babalarından alıyorlar Y kromozomunu. Dolayısıyla sadece erkek soy hattını geriye doğru takip etmemiz mümkün. Sadece Y kromozomuna bakarak. Şu anda var olan 3,5 milyar erkeği geriye doğru takip ettiğiniz zaman birkaç 10 bin yıl önce yaşamış bir erkeğe ulaşıyorsunuz. Hepsinin ortak atası olan bir erkeğe. Ama o erkek popülasyonun içerisindeki tek erkek değildi. Birçok erkek vardı. Onların da soy hatları geleceğe doğru uzanmaya başladı ama hiçbiri günümüze kadar ulaşamadı. Belli noktalarda kesildi, kırıldı, yok oldu o soy hatları. Ama bir tanesininki günümüze kadar ulaştı. Biz o bir tanesine işte Y kromozomu Adem'i diyoruz. Hatta bunu mitokondriyal DNA üzerinden kadınlar için yaparsanız, çünkü bu son dönemde değişmiş olsa da birazcık, mitokondriyal DNA'nın sadece kadın anneden geçtiğini, kadınlardan yavrulara geçtiğini, dolayısıyla sadece kadınların soy hattını takip ederseniz de bizim mitokondriyal Havva dediğimiz bir kadına ulaşıyorsunuz. Şimdi böyle isimlendirmeler kullanınca insanlar işte dini ispatladılar falan diyorlar ama mesela Y kromozomu Adem'i ile mitokondriyal Havva dediğimiz o kadın arasında binlerce yıl fark var mesela. Aynı dönemde yaşamış insanlar değiller bu ikisi mesela. Dolayısıyla o dini hikayeyle örtüşmüyor mesela. Benzer şekilde mitokondriyal Havva tek bir kadın değildi. Onun da popülasyonunda bir dolu kadın vardı. Onların da soy hatları geleceğe doğru gitti ama bugün günümüzdeki 3,5 milyar kadına ulaşabilen soy hattı o bugün bizim mitokondriyal Havva dediğimiz dişiden geliyor mesela. Yani dolayısıyla mesela bu gerçekler ışığında o dini hikayeleri, dini anlatıları tekrar yorumlayacak olursak belki de bu tarz bir şeyden bahsediyordu diyebilir mesela. Kimse de çıkıp diyemez ki yok kardeşim ondan bahsetmiyor. Yani diyorlar tabii ki ama hani birinin dediğiyle diğerinin dediğinin birbirine üstünlüğü yok. Sıkıntı o. Çünkü objektif veri olmadığı için elimizde bilimde olduğu gibi ne oluyor? Benim dediğim senin dediğine karşı oluyor böyle bir bu şartlar altında. O yüzden mesela bilim insanı yani neye inanmak istiyorsanız inanın. İsterseniz bu evrimsel süreci Tanrı'nın yönettiğine inanın. İsterseniz Tanrı'nın başlatıp sonra dokunmadığına inanın. Sadece evrim içinde değil, her şey için ya. Hani hep derler ya, bir yaprağı düşüren Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş dediği gibi şeyin Orhan Gencebay demiştik. Yani o örnekte de yani bir insan eğer ki onu yapanın Tanrı olduğuna inanmak istiyorsa hiçbir sakıncası yok. Gidip de ama o da yaprağı düşüren Tanrı'dır. Dolayısıyla daha fazla düşünmemize gerek yok bunu, bu düşmenin nasıl olduğunu diyorsanız işte ona bilim durduruculuk deniyor. Science stopper diyoruz. Bu tür felsefelerden genel olarak felsefede haz etmiyor filozoflar. Çünkü bir şey bilimi durduruyorsa, yani bir açıklama bilimi durduran bir açıklamaysa, sorgulamayı, irdelemeyi, daha fazla soru sormayı durduran bir açıklamaysa, o muhtemelen dogmatik bir açıklamadır deniyor ve dolayısıyla uzak durmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca sorgulamayı teşvik eden felsefeleri pekiştirmekten yanayız. Çünkü bilmiyoruz hangisi doğru. Tanrı mı doğru, var mı, yok mu? Yani bilmiyoruz. Dolayısıyla yani bu çok da bilimsel bir bakış açısı. Belki çok koyu bir şekilde inanan bir insana bunlar çok anlamlı gelmeyecektir. Ya tabii ki var diyecektir ama hani objektif olarak baktığımız zaman açıkçası bunu gösteren bir veri yok. Sadece o şekilde yorumlayabileceğimize inandığımız veriler olabilir. İşte of ne kadar muazzam her şey falan gibi ki onların da doğruluğu tartışılır. Dolayısıyla ben din ile bilimin çatışmak zorunda olmadığına inanıyorum. Ama belli yorumlarının çatıştığından eminim, belli yorumlarının da çatışmadığından eminim. Bir kişi onlardan hangisini tercih etmek istediğine bağlı olarak o bu insanın kendi içinde biten bir şey. Kendi hani tanrısıyla arasında olan bir şey. Dolayısıyla şart değil. İstenirse çok da güzel birleştirilir dinle bilim ve bunu yapan günümüzde bir dolu dindar insan da var ve bunların sayısı da giderek artıyor. Ki bu güzel bir şey. Ben yani şahsen dinin yok olması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki yani insanları eğer ki daha huzurlu, daha mutlu yapıyorsa zaten evrimsel bir avantajı var demektir açıkçası. Evrimsel açıdan da yok olması için bir gerekçe yok gözüküyor. Ama insanlar başka şeylerle o boşluğu, o açıklama ihtiyacını dolduruyorsa da o kişileri küçümsemek, işte belli bir dine mensup değil diye aşağılamak bence çok aşağılıkça bir davranış. Onu da söylemek gerek. Şart değil çatışmaları bilimle dinin. O tamamen kişinin din yorumunda biten bir şey.
Peki hani daha önce de daha farklı insan türlerinin olduğu biliniyor zaten, Neandertaller ve benzeri. Hı hı. Neden sadece Homo sapiens günümüze kadar ulaşabilmiş? Yani ne oldu da diğer insan türleri bu süreçte elendiler?
Evet, ya buna bu sadece insanlarda olan bir şey değil. Evrimsel biyolojide çok sık gördüğümüz bir şey. Yani buna monospesifik türler deniyor. Yani bir cins, ya biyoloji derslerinden belki hatırlar izleyenler, hani tür cins diye giden taksonomik basamakları hatırlayın. Bir cinsin içerisinde tek bir tür hayatta kaldıysa buna monospesifik tür diyoruz. Yani bu çok çok anormal bir şey değil açıkçası. Çünkü zaten çoğu zaman bir cinse ait öyle, yani bazı tür cinslerde tabii çok yüzlerce tür olabiliyor ama çoğu zaman birkaç tür oluyor zaten o cinsin altında. Ve o türlerden bir tanesi diğerlerine evrimsel bir avantaja sahipse bu avantaj diğerlerinin nihayetinde yok olmasına neden olabiliyor. Homo sapiens'de buna neden olan şey neydi? Muhtemelen çok fazla yayılmış olmasıydı Homo sapiens'in. Homo sapiens Neandertallerle en yakın kuzenlerimiz Neandertaller. Hani şempanzelerden söz ediyoruz ama şempanzeler günümüzde yaşayan yani türler arasında en yakın kuzenimiz. Ve çok da yakın sayılmaz açıkçası. Hani 6 milyon yıl önce son ortak atamız yaşamış. İşte genetik farklarımız tam %99.87 gibi bir benzerliğimiz var. Bu inanılmaz bir benzerlik ama %98.77 pardon. Yani %1.23'lük bir farkımız var. Şöyle düşünün. Şempanzelerle genetik farkımız %1.23. Neandertallerle genetik farkımız %0.12 dolaylarında. Yani dolayısıyla Neandertaller bize şempanzelere göre inanılmaz yakınlardı. Veya şöyle düşünün, kedi köpeklerle genetik farkımız %10 dolaylarında mesela. Yani şempanzelerle %1.23 farkımız var. Neandertallerle sadece %0.1 dolaylarında. Dolayısıyla Neandertaller bize inanılmaz yakın insan türleriydi. Ve bunlarla olan ortak atamız Homo heidelbergensis diye bir tür. Bu tür Afrika, Doğu Afrika'da evrimleşmiş bir tür. Türün popülasyonu ikiye ayrılıyor. Bir grup Anadolu üzerinden ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç ediyorlar. Diğeri Etiyopya civarlarında kalmaya devam ediyor, Doğu Afrika civarlarında ve Afrika'nın içerisinde yayılıyor. Kuzey Avrupa'ya göç eden popülasyon bugün Neandertaller dediğimiz türe evrimleşiyorlar. Yani orada bir türleşme yaşanıyor. Afrika'da kalan Homo heidelbergensis türü ise Homo sapiens evrimleşiyor. Bugün biz modern insanlara evrimleşiyor. Sonra Homo sapiens de Afrika'dan çıkıyor ve hem Asya'ya doğru yayılıyor hem Avrupa'ya doğru yayılıyor. İşte Mezopotamya civarlarında ilk defa Neandertallerle karşılaşmaya başlıyoruz. çiftleşiyoruz onlarla. Belki mücadele ediyoruz, rekabet ediyoruz ama aynı zamanda çiftleşiyoruz da. Yani çünkü hani temel o güdüler hala aynı, hayatta kal, üre. Hani o zaten bugün de aynı şekilde devam ediyor. Daha düne kadar olan savaşların da hepsinde mantık aynıydı. Aynı şeyler o zaman da geçerliydi. Ve Neandertallerin bulundukları ortama bazı çok sağlam avantajları var. Çok soğuktu o dönemler, mesela buzul çağı olduğu için Avrupa'nın içlerine kadar buzullarla kaplıydı dünya. Ve o ortamda Neandertaller çok başarılıydı. Ama sonra bu buzul çağı geriye çekilmeye başladı. Tam insanların, Homo sapiens'in Neandertallerle karşılaştığı döneme denk geliyor az çok. Ve o iki baskı altında, bir de şimdi işte bir dolu başka neden de bulunuyor. İşte avlanma becerileri, belki denizel canlıları pek iyi avlayamıyorlardı Neandertaller. İnsanlarsa özellikle de Asya üzerinden, Asya'dan kastım Arap Yarımadası ve belki Hindistan Yarımadası, o civarlardan da sonra geri dönerek Avrupa'ya geçtikleri için aynı zamanda oralarda deniz sahil kıyısını takip ederek çok daha başarılı avcılar haline geldiler. Belki Neandertaller işte yeterince iyi avlanamıyorlardı ve buzulların çekilmesiyle onların alıştıkları, evrimleştikleri avlanma dinamikleri değişti. Bir de üstüne insanlar gibi ek bir baskı gelince, kendileriyle neredeyse eşit, hatta belki daha başarılı bir tür ortama girince Neandertaller yok oldu. Yani bu şekilde her bir türün birbiriyle dinamiklerini incelemek mümkün. Hani bu şekilde baktığımız zaman Homo sapiens, Homo cinsi içerisinde tek başarılı tür olmuş. Zaten Homo sapiens'in yaşadığı dönemde Homo cinsi altında bulunan belki 3-4 tür vardı. Yani Homo cinsine ait 14-15 tür tanıyoruz ama bu 14-15 türün birçoğu zaten yok olmuştu. Yani kendi aralarındaki rekabetten dolayı. İşte Homo'dan önce Australopithecus'lar var, Ardipithecus'lar var, artık iyice şempanzelerle olan orta kataya kadar uzanacak olursak Kenyanthropus'lar var. Bunlar iyice eski atalar, 3 milyon, 4 milyon yıl önce yaşamış atalar. Onlar da kendi aralarındaki rekabet. Zaten Australopithecus büyük oranda Homo cinsine evrimleşti. Bu süreçte yok oldu. İşte Neandertallerin bir kısmını bu şekilde rekabet yoluyla yok ettik. Bir kısmı kendiliğinden yok oldu, işte ortam şartlarına uyum sağlayamayarak. Bir kısmı bizim içimize asimile olmuş olabilirler mesela. Hani popülasyonlarımız öyle karışmıştır ki buna da yönelik genetik kanıtları bulabiliyoruz. Bugün Neandertal dediğimiz grup artık iyicene bizim içimize asimile olmuş haldedir. Dolayısıyla onların bir kısmını o şekilde yok ettik. Yani bu evrim sürecinde olan şeyler, sadece bunun her bir tür için ayrı ayrı dinamiklerinin incelenmesi gerekiyor. İnsanlarda olan da bu. Ama dediğim gibi sadece insanlara özgü bir olay değil bu. Yani kuş türlerinde, deniz canlılarında falan hep böyle monospesifik türlere rastlıyoruz. Diğer tüm kuzenlerini yok etmiş olan tekil türlere.
Din üzerinden gittik az önce. Gene aynı şeye döneceğim. Tamam. Hani dinde, İslam'da da diyebiliriz, Hristiyanlık'ta da diyebiliriz. Birkaç tane daha din ekleyebilirim buna. Homoseksüellik bir hastalık ve günah olarak biliniyor. Şimdi evrim sürecine baktığımız zaman, hani size dediniz ya, doğal bir süreç bu üreme. Hani ye, üre ve hani bir şekilde soyunu devam ettirerek aktar. Evet. Fakat şimdi homoseksüellere baktığımız zaman, hani hem cinselle bir birliktelik yaşadıkları için biyolojik olarak üremeleri çok mümkün değil. Bu doğal evrimsel süreçte nasıl oluyor da elenmiyorlar? Hala günümüzde nasıl eşcinsellikten bahsedebiliyoruz?
Şimdi bu yine epey uzun bir konu. Bizim hatta bu konuda bir yazı dizimiz var. Sadece bir yazıyla bile anlatılacak bir şey değil. Çünkü çok harika bir konu. Çünkü birçok noktaya değinmemizi sağlıyor evrimle ilgili. Ye, iç, üre yaklaşımı, yani sadece doğal seçilimin sadece küçük bir kısmına odaklanan yaklaşım çok yaygın. Evrimi anlamaya başladığımızda aklımızda kalan tek şey belki de bu oluyor. Ve tabii o kısmı çok heyecan verici. İşte aslan ceylanı parçalıyor, işte bilmem tilki tavşanı parçalıyor yavrusu, ama önce kızıyorsun tilkiye, sonra gidiyor tilki yavrusunu yediriyor onu falan. Aa diyorsun, bunun içinmiş falan. Hani o kısmı çok heyecan verici ama evrim sadece böyle bir hayatta kalma mücadelesinden ibaret değil elbette. Yani türler içerisindeki dinamik sadece bireysel bir hayatta kal veya yok ol olayından ibaret değil. Bunu şeyde de görüyoruz mesela, işte yardımseverlik o zaman niye evrimleşti, değil mi? Yani sadece eşcinsellikle böyle bir durum yok. Ahlak niye evrimleşti mesela? Toplumsal düzeni etkileyen şeyler neden evrimleşti? Eşcinsellik neden evrimleşti? Ve bir de hani hastalık diye yorumlandığı için öncelikle bir de şunu da söylemek lazım. Eşcinsellik bir hastalık falan değil. Yani hastalığın tanımına uymuyor bir kere. Yani hastalık, önce bir hastalığı tanımlamaya çalışın. Oradan çalışmalı insanlar. Onu yaptığınız zaman zaten nasıl tanımlarsanız tanımlayın, eşcinselliğin durup dururken bir hastalık olamayacağını görecektir. Yani hiçbir hayat standartını düşürmüyor. Tam tersine heteroseksüel yapmaya çalıştığınız zaman yaşam standartları düşüyor. Çünkü bir hastalıkta bir yaşam standartında düşme olmasını bekleriz. Halbuki böyle bir şey yok. Tamam, evrimsel olarak sadece ufak bir kısmı olan üremeyle ilgili bir soru işareti. O da tartışılır. Şimdi onu anlatacağım ama öyle bir şey var diye direkt bunu hastalık diye kategorize etmek, o zaman her şey hastalık olurdu. Yani o zaman geçenlerde haberlerde de çıkan gibi evlenmeyen kişiler de hasta olurdu mesela. O zaman onlar da hasta. Niye evlenmiyorlar? Yani bir sonu var mı onun? Her kültürel norma uymayana hasta dersek herkes hasta o zaman. O iş öyle değil yani. Onun bir anlaşılması lazım ama evrimsel açıdan baktığımız zaman da birçok şeyi bir arada değerlendirmeye gerektiriyor. Birincisi kapsayıcı uyum başarısı. Şimdi biz doğal seçilimde aslan şeyi parçaladı, ceylanı parçaladı derken söz ettiğimiz uyum başarısı direkt uyum başarısı. Yani hayatta kaldı ve 3 tane yavru üretti diyelim ki. Bu bir uyum başarısı ölçüsüdür. Bir de ama özellikle de sosyal türlerde, yani bir grup halinde yaşayan türlerde birbirine yardım etmenin getirdiği bir avantaj var. Bu avantaj nedir? Şimdi biz ya aslan üredi, 3 yavru üretti dediğimizde ne diyoruz? Kendisine ait olan başarılı genleri, uyumunu arttıran genleri 3 yavruya aktardı, değil mi? Kendisi gibi başarılı olan bir dişiyle çiftleşerek ya da erkekle çiftleşerek neyse aktardı. Ve böylelikle o başarılı genler çoğalmış oldu. Şimdi başarılı bir geni çoğaltmaksa eğer evrimin asıl hedefi, ki evrim yasasında gördüğümüz şey bu, başarılı olan genlerin artması yoluyla uyum sağlama ortama. O zaman bunu sağlamanın tek yolu o bireyin hayatta kalması değil. O bireyin o uyumlu olan genlerini taşıyan özellikle de akrabalar yani aile fertleri birbiriyle dayanışma sergileyecek olurlarsa birbirlerinin genlerinin gelecek nesle ki kendileri de taşıyorlar aynı genleri aynı atadan aynı anne babadan geldikleri için birbirlerinin başarılı genlerini gelecek nesle aktarma şanslarını arttırmaları söz konusu. Buna da kapsayıcı uyum başarısı diyoruz. Yani sadece birey değil, bireyin yakın akrabalarını, kendi gendaşlarını diyelim, gendaşlarını kapsayan uyum başarısına kapsayıcı uyum başarısı diyoruz. Böyle değerlendirdiğimizde gördüğümüz şey şu, eşcinselliğin bulunduğu toplumlarda bu gibi bu bireylerin özellikle de ki şunu da söylemek lazım bundan önce, herkes hemen insan gibi düşünüyor ama eşcinsel davranışları sadece insanlarda rastlamıyoruz. Bugüne kadar 450-500 farklı türde eşcinsel olarak tanımlayacağımız davranışlar gözlendi bugüne kadar. Dolayısıyla bu bir şekilde popülasyon içerisinde kalabilen bir şey evrimsel süreçte. Yani sadece insanların öyle normun dışına çıkma çabalarının falan, zaten eşcinsellik öyle bir şey değil yani, doğuştan gelen bir şey. Dolayısıyla bu bireyler diğer yavruların bakımını üstlenerek, diğer ebeveynleri destekleyerek popülasyon içerisinde kapsayıcı uyum başarısını arttırma özellikleri var. Bu birincisi. Buna yönelik bu arada deneyler de var. Bunu böyle bak bu açıklama mantıklı olur falan diyerek anlatmıyorum. Buna yönelik makaleler de yayınlandı bugüne kadar. Bir diğer şey şöyle olabiliyor. Eşcinselliğe eğer henüz bulunamamış olsa da eşcinselliği pekiştiren bir gen varsa bu gen o soy hattındaki diğer dişilerin üreme kapasitesini arttırıyor olabilir. Yani bazı bireyler eşcinsel oluyor olabilir ama o eşcinsel olanların haricinde kalan dişilerin üreme kapasitesini arttıran gen, arttırıcı bir etkisi de oluyor olabilir. Buna yönelik de gene deneysel çalışmalar var. Eşcinsellerin soy hatlarına baktıkları zaman o dişiler tamam ürememişler diyelim ki. Ama o eşcinsel olmayanları normalde o ailede beklenen, görülenden daha fazla yavru ürettikleri görülüyor. Eğer bu sistematik bir şekilde doğrulanabilirse o zaman soy hattında belli başlı sayıda eşcinsellerin bulunmasının o soy hattına genel bir üreme avantajı sağlama durumu. Bu da bu arada yani eşcinsellik doğrudan kendiliğinden avantajlı olduğundan değil, genler arasında bazen bu şekilde etkileşimler görebiliyoruz. Mesela bir gen bir şeye sebep oluyordur. Bu eşcinsellikle ilgisi olmayabilir. Deri rengi ya da göz rengi falan gibi şeyler olabilir. Bir başka genin varlığında o genin ifade edilme biçimi, ürün üretme miktarı arttırılıyor olabilir. Regülatör bir gen olabilir mesela. O tür bir durumu eşcinsellerde görüyor olabiliriz. Bu ve bunun gibi bazı açıklamaları var. Yani eşcinselliği bir kenara bırakacak olursak zaten hastalıkların da gene aynı şekilde. O zaman neden hastalıklar var? Bırak eşcinselliği. Hastalık dediğimiz şey neden var? Buna yönelik de 4-5 farklı neden saymak mümkün. Mesela bazı hastalıklar çekinik genlerle aktarıldığı için çekinik genler popülasyonda elenemiyor. Çünkü o gen çekinik olarak bir bireyde bulunduğu zaman ifade edilmiyor. Onun hastalığa sebep olucu faktörü üretilmiyor. Ama iki tane çekinik gene sahip birey çiftleştiği zaman o çekinik genler bir araya gelip ürün üretiyorlar ve hasta bir birey doğmuş oluyor mesela. Dolayısıyla evrim istediği kadar, hani evrimsel süreçte istediğimiz kadar hayatta kalmadan üremeden söz edelim. Bu tür bir genetik mekanizma kendini maskeleyerek saklanabiliyor evrimde mesela. Veya bir özellik, hani ilk etapta uyum başarısını düşürücü bir etkiye sahip gibi geliyordur. Ama belki gerçekte o kadar da düşürmüyor olabilir uyum başarısını. Yani biz mesela eşcinselliği düşünelim. Hani mesela bizim kültürümüz çerçevesinde değerlendirecek olursak, yani eşcinsellerin yavru üretememesi için bir neden yok günümüz modern teknolojisi ışığında. Yani IVF ile olur, embriyo transplantasyonuyla olur. Yani olur da olur, bir dolu teknoloji var günümüzde. İlla uyum başarısını düşürüyor olması onun yok edici bir uyum başarısına sahip olduğu anlamına da gelmiyor. Bunun anlaşılması lazım. Bazen başka nedenlerle, mesela işte soy hattındaki dişilerin özellikle üreme kapasitesini arttırıcı bir etkisi varsa, total etkisi, toplamdaki etkisi hiç olmamasından bile iyi olabilir. Bir de bunu işaret eden bir faktör de şu: eşcinsellik popülasyon içerisinde çok küçük bir yüzde. Bazen popülasyonlarda bu kadar küçük yüzdede özelliklerin bulundurulması, çeşitliliğe katkı sağlıyor olması bakımından avantajlı olabiliyor. Mesela bunu kertenkelelerde falan da görüyoruz. Bazı kertenkeleler eğer ortam şartları uygunsa hepsi dişi oluyorlar ve partenogenezle ürüyorlar. Yumurtaları doğrudan bir bireye dönüşüyor. Spermle döllenmiyor. Bu çeşitliliği düşürücü bir üreme biçimi. Belki daha hızlı, daha çabuk üremeyi sağlıyor olabilir falan ama çeşitliliği düşürüyor. Az miktarda bir erkek kalıyor popülasyonda. Ama onları barındırıyorlar mesela. O yok olmuyor. Erkek olmak belki dezavantajlı onlar için ama popülasyon içerisinde bir miktar kalıyor ki şartlar kötüleştiği anda o erkeklerle çeşitliliği arttırıp uyum başarısını arttırabilirsiniz. Veya bazı kertenkelelerde o dişiler erkeğe dönüşebiliyorlar zor şartlar altında falan. Yani inanılmaz bir çeşitlilik var doğada. Şimdi gidip de bundan sadece eşcinsel olanları seçip onları ayıklayıp onlara işte siz hastasınız, siz tuhafsınız, siz öyle olursa ben size öyle bir liste çıkarırım ki olmaması gerekenleri. Şu anda 7 milyar insandan belki 1 milyarı falan kalır geriye. Belki o da kalırsa. Yani o yüzden onun sonu yok öyle. Dikkatli olmak lazım. Çünkü yarın bir gün birileri gelir, sen de böyle bir şey yapıyorsun, sen de evrimsel olarak avantajsızsın. Senin de elenmen gerekiyor diye dışlanabiliriz. Yani anlamsız bana kalırsa öyle bir şey yapmak. Bunun en iyi kullanımı, bu örnek üzerinden evrime, doğaya da dair neler öğrenebiliriz? Gene başta söylediğim şey bu. Ve bize çok şeyler öğretiyor doğayla ilgili eşcinselliğin varlığı doğada.
Dinlediğiniz gibi evrimin varlığı doğanın her yerinde gözlenebiliyor. İnsanlık o kadar ego sahibi ki maymunlardan evrilme fikrine sıcak bakamıyor ve bunu aşağılayıcı olarak buluyor. Halbuki bunu bize gösteren çok fazla bilimsel kanıt var. Daha fazla bilgiye ulaşmak için Evrim Ağacı'nın podcastlerini dinleyebilir ve sitesinde ziyaret edebilirsiniz.